Ayrım 3.
Yağmurda dans etsin, başı ıslansın istiyordu o da. Kim bilir belki saçları daha sık, daha kıvırcık olurdu. O da Mişka'nın arkadaşı gibi yolun kenarında toza bulanmış ısırgan otlarının içinde yuvarlandı yuvarlanacak, elleri üstünde durabilseydi. Ama işte anası pencerede durmuş, kızgın kızgın dudaklarını kıpırdatıyordu. İçini çekti, eve koştu. Yağmur şimdi hızlanmıştı. Tam tepelerinde gök gürledi. Gürültüsü yuvarlana yuvarlana donu aşıp uzaklaştı. Merdiven başında Panteleimon'la Gregor üst üste katlı dip ağını yan odadan çıkarıyorlardı. Gregor kanter içinde kalmıştı. "İplik ve iğne getir, hadi çabuk!" diye Dunya'ya bağırdı. Mutfağın ışığını yaktılar. Darya oturdu, ağı onarmaya koyuldu. Bebenin beşiğini sallayan kaynanası homurdanıyordu. "Senin gibisi bir yerde görülmez koca herif. Yatağa girsek ne olurdu sanki? Ateşin bahası gün gide artıyor. Sen tutmuş hala yakıyorsun. Yine de kodun aklına. Yine nerelere gidiyorsun? Üstelik boğulacaksın da. Allah'ın gazabı avluda. Bak bak nasıl sarsıyor evi. Ya Rabbim sen bilirsin. Göklerin anası Meryem anamız." Mutfak bir an gözleri kamaştıran mavi bir aydınlığa boğuldu. Her şey sustu. Kepenkleri vuran yağmurun sesi duyuluyordu. Ardından gök gürültüsü geldi. Dunya ağlamaklı bir ses çıkarıp yüzünü ağlara gömdü. Darya pencerelere, kapıya doğru haç çıkardı. Yaşlı kadın korkunç gözlerle bacaklarına sürtünen kediye bakıyordu. "Dunya, kov şu kediyi!" diye haykırdı. "Göklerin anası günahlarımı bağışla! Dunya çıkar şu kediyi avluya sal! Dur artık yeter pisçin! Allah senin!" Gregor ağı elinden bıraktı, sessiz sessiz gülmeye başladı. "Ne oldu? Ne sırıtıyorsun öyle? Yeter hadi!" diye babası bağırdı. "Kadınlar siz işinize bakın. Geçen gün demedim mi ben size ağları elden geçirin diye?" "Peki ne balığı tutacağını sanıyorsun?" diye karısı kekeledi. "Madem anlamıyorsun kes sesini. Balık kıyıya vuracak. Fırtınadan korkar. İnşallah su daha bulanmamıştır. Dunya koş bak bakalım dereler akıyor mu, bir şey duyuluyor mu?" Dunya isteksiz kapıya yöneldi. İhtiyar İliniçka daha bitirmemişti. "Suya kim gelecek seninle? Sakın Darya girmesin, göğüsleri soğuk alırsa sonra." "Benle Gregor geleceğiz. Öbür ağ için de Aksinya ile kadınlardan birini çağırırız." Dunya soluk soluğa içeri girdi. Kirpiklerinde yağmur taneleri titreşiyordu. Islak, kara toprak kokusuyla beraber geldi. "Dereler öyle bir çağlıyor ki," dedi. "Sen de gitmek istiyor musun?" "Kim geliyor başka?" "Birkaç kadın çağıracağız." "Ben de gelirim öyleyse." "Giy pantonu, koş git Aksinya'ya," dedi babası. "Gelecekse söyle, Malaşka Frolova'yı da alsın getirsin." "O karı hiç üşümez," diye Gregor gülümsedi. "Damızlık domuz gibi yağlı mübarek." "Bir parça kuru saman al yanına Girişka," dedi anası. "Göğsüne koy üşütmeyesin." "Doğru Gregor, git biraz saman getir, ananın hakkı var." Dunya çok geçmeden kadınlarla geri geldi. Aksinya mavi gömlek giymiş, eski püskü ceketinin belini iple sıkmıştı. Öbür kadından daha zayıf, daha kısa görünüyordu. Darya ile bakışıp gülüştüler. Başörtüsünü çıkardı, saçlarını daha da sıkı bağladı tepesinde. Başını geriye atıp soğuk soğuk Gregor'a baktı. Şişko Malaşka çoraplarını bağlarken kısık sesle söyleniyordu. "Çuvalınız var mı bari? Evelallah göstereceğiz balıklara bugün." Hep birden avluya çıktılar. Yağmur aynı şiddetle yağıyordu. Sular köpük köpük don yönünde akıp gidiyordu. Yamaçtan aşağı nehre doğru Gregor önden gitti. Sebepsiz bir neşe sarmıştı içini. Bir ara "Dikkat et baba, çukur var burada," diye seslendi. "Kapkaranlık her yer." "Aksinya, kaçıp gitme önümden öyle. Çamurdan birlikte geçelim," diye Malaşka boğuk boğuk güldü. "Gregor, bak Maydanikovların iskelesi değil mi bu?" "O tabii." "Buradan başlayalım." Panteleimon rüzgarın çığlığını bastırmaya savaşıp bağırdı. Malaşka kalın sesiyle haykırdı. "İşitemiyorum ne dediğini amca." Panteleimon, "Girin suya, hadi yahu Tanrı aşkı için," diye cevap verdi. "Ben derinden giriyorum, derinden diyorum." Malaşka, "Sağır sen de, nereye salıyorsun o ağı? Ben derine gidiyorum. Gregor, Aksinya kıyıda dursun." Dondan korkunç sesler geliyordu. Rüzgar gökten düşen yağmuru dört bir yana dağıtıyordu. Gregor nehrin yatağını ayağıyla deneyip beline kadar suya girdi. Yapışkan bir soğuk tırmandı göğsüne, yüreğini sıkıştırdı. Dalgalar yüzünü, sıkıca kısılmış gözlerini kamçıladı. Ağ önce bir bel verdi, sonra sular alıp ağı derinlere götürdü. Gregor'un yün çoraplı ayakları nehir yatağının kumları üstünde kayıyordu. Ağ elinden kurtuldu gitti, derine, daha derine. Birden bir çukur, bacakları havalandı. Gregor'u yakaladığı gibi akıntı, ortada ana akıntıya sürükledi. Gregor sağ koluyla kulaç atıp kıyıya doğru yüzdü. Kara, döngülü derinliklerden hiç bu kadar korkmamıştı. Ayakları çamura değince bir sevindi. Balığın biri geldi dizine çarptı. Daha derinden, daha derinden. Karanlık, yapışkan suyun içinden, ötelerden babasının haykıran sesi duyuluyordu. Ağ yine çırpınıp elinden kaçtı, derinlere gitti. Bir kere daha akıntı ayaklarını yerden kesti. Gregor ağzından suları tüküre tüküre yüzmeye başladı. Aksinya, nasıl, iyi misin? Diye bağırdı. İyi, iyi şimdilik, diyen sesini duydu kızın. Yağmur durmayacak mı dersin? İncesi durmak üzere, ağır yağmur başlayacak birazdan. Yavaş konuş, babam duyarsa halim duman. Babandan da korkuyorsun demek. Bir süre ses çıkarmadan ağı çektiler. Su yapış yapıştı, işlerini güçleştiriyordu. Grishka, kıyıda batık bir ağaç var galiba. Ağı ötesinden geçirmeden olmayacak. Korkunç bir darbe Gregor'u Aksinya'dan öteye fırlattı. Yamaçtan suya koskocaman bir kaya düşmüşçesine sular kükreyip yükseldi. Aksinya kıyıya yakın bir yerde ''Ah ah'' diye haykırıyordu. Gregor birden ürktü. Sesin geldiği yere doğru yüzdü. ''Aksinya!'' Rüzgar suyun akıntılı gümbürtüsü. ''Aksinya!'' Gregor bir daha bağırdı. Korkudan buz kesmişti. ''Hey Gregor!'' diyen babasının boğuk sesini işitti uzaktan. Kollarıyla rastgele suyu araştırdı. Ayaklarının altında bir şeyin kaydığını fark etti. Daldı, tuttu. Aldı eline gelen. O sırada Aksinya'nın ağlamaklı sesi duyuldu. ''Grishka, neredesin? Niye cevap vermedin seni çağırdım da?'' diye kızgın kızgın söylendi Gregor. Ellerinin dizlerinin üstünde kıyıya çıktı. Kıyıda çömeldi. Karışan ağı çözmeye koyuldu. Tir tir titriyordu. Bulutlarda bir yarığın arasından ay ucunu gösterdi. Çayırlıkların ötesinde uzaktan uzağa gök gürültüsü duyuluyordu. Toprak yaş yaş ışıldıyordu. Yağmurdan temizlenen gökyüzü uzak ve açıktı. Gregor ağı çözerken dik dik Aksinya'ya bakıyordu. Genç kadının yüzü kireç gibi aktı ama kırmızı, azdan yukarı kalkık dudakları gülümsüyordu. ''Dalgalar kıyıya vurunca beni'' dedi. ''Korkudan aklımı kaçırıyordum az daha. Öyle korktum. Boğuldum sandım.'' Elleri birbirine değdi. Aksinya elini Gregor'un yeniden içeri sokmaya çalıştı. ''Ne de sıcakmış kolun.'' dedi yüzünü buruşturup. Ben donuyorum, bütün vücudum titriyor. Kör alası balığın ağda açtığı deliğe bak. Gregor ağın tam göbeğinde açılan bir metre boyunda deliği gösterdi. Biri koşa koşa kıyıdan geldi. Gelenin Dunya olduğunu gördü Gregor. Daha uzaktayken ipliği aldın mı diye bağırdı. Aldım. Dunya soluk soluğa geldi. Ne oturuyorsunuz burada öyle? Babam yolladı. Hemen buruna gelsin diyor. Bir çuval dolusu çiga balığı tuttuk. Başarılarından çok memnun olduğu sesinden belliydi. Aksinya dişleri birbirine vura vura ağda delikleri onardı. Isınmak için koşarak buruna gittiler. Panteleimon sudan şişmiş yaralı parmaklarıyla kendine cigara sarıyordu. Olduğu yerde dönüp böbürlendi. İlkinde 8 balık, ikincisinde sustu. Cigarayı yaktı, ayağının ucuyla çuvalı gösterdi. Aksinya merakla baktı. Çuvalda balıklar çırpındıkça hışır hışır bir ses çıkıyordu. ''Nerede kaldınız yahu?'' ''Balığın biri dip ağını deldi.'' ''Onardınız mı ağı bari?'' ''İlmekleri büzüp bağladık işte, olduğu kadar.'' ''İyi, bir kere daha diz boyu suya girer eve gideriz. Hadi Grishka ne duruyorsun, ağı savursana.'' Gregor uyuşmuş bacaklarıyla suya yürüdü. Ağın ta öte ucunda Aksinya titriyordu. Titreme. Keşke titremesem. Soluk alamıyorum ki. Bana bak, gel sıvışalım. Balığın canı cehenneme. Tam o sırada kocaman bir sazan balığı türbüşon gibi deliverdi ağı. Gregor bir acele ağı karaya çekti. Aksinya koştu, kıyıya geldi. Sular geri çekilirken kumda hışırtılar bırakıyordu. Ağda titrek balıklar vardı. ''Çayırdan gidelim mi?'' diye sordu Aksinya. ''Koru daha yakın.'' dedi Gregor. ''Hey, oradakiler, işiniz çabuk bitecek mi?'' ''Siz gidin, biz ardınızdan yetişiriz. Daha ağı temizleyeceğiz.'' Aksinya suratını astı, eteğinin suyunu sıktı. Çuvalı omzuna vurdu, koşar adım yürümeye başladı. Gregor ağı yüklendi. 200 metre kadar gitmişlerdi, Aksinya inledi. ''Gücüm kuvvetim kalmadı.'' ''Bak,'' dedi Gregor, ''şurada geçen yıldan kalma bir saman yığını var. İçine girelim, ısınırsın belki ha?'' ''İyi ya, böyle eve varayım derken ölüm çıkacak.'' Gregor samanda bir çukur açtı. Ne zamandır yatan saman ılıkça, çürüğümsü bir koku saldı. ''Ortaya gel şöyle, soba gibi burası.'' dedi Gregor. Aksinya çuvalı bir yana fırlattı, boynuna kadar gömüldü samana. ''Aman ne de sıcakmış burası.'' Gregor da soğuktan titreye titreye onun yanına uzandı. Kadının ıslak saçlarından tatlı, huylandırıcı bir koku geliyordu. Aksinya başını geriye atmıştı. Yarı aralık ağzından soluyordu. ''Banotu gibi kokuyor saçın.'' diye fısıldadı Gregor. ''Hani var ya beyaz çiçek.'' Üzerine eğildi. Aksinya ses çıkarmadı. Bakışları dumanlı, uzaktaydı. Hilal olmuş aya bakıyordu. Gregor elini cebinden çıkararak birden Aksinya'nın başını kendine çekti. Aksinya debelenip kurtuldu. Samandan kalktı. ''Bırak beni.'' dedi. ''Sus şimdi.'' ''Bırak beni yoksa bağırırım.'' ''Bekle Aksinya.'' ''Panteleimon amca.'' ''Yolumu kaybettiniz ne?'' Panteleimon'un sesi çok yakından yandaki ak diken fundalığının gerisinden geldi. Gregor dişlerini gıcırdatarak samandan dışarı uğradı. ''Ne bağırıyorsun? Kayıp mı oldun, ne oldu?'' diye ihtiyar sordu yanına vardığında. Aksinya saman yığınının berisinde durmuş, başörtüsünü düzeltiyordu. Üstünden buhar tütüyordu. ''Kaybolmadık, soğuktan öldüm.'' diye cevap verdi. ''Bak kadın, bir saman yığını işte, gir içeri ısın.'' dedi ihtiyar. Aksinya çuvalı almak için eğilirken gülümsedi. Tatarsk'tan eğitim kampı merkezi Sietrakov'a kadar yol aşağı yukarı 65 kilometreydi. Piotr Melekov'la Stepan Astakov aynı kapalı arabaya düştüler. Üç kişi daha vardı köyden. Kalmuk yüzlü, çiçek bozuğu bir genç kazak, Fyodor Bodovskov, Ataman'ın Hassa alayından bir yedek er, Hristonya Tokin, bir de topçu Ivan Tomilin. İlk yemek molasından sonra Hristonya'nın ve Astakov'un atlarını arabaya koştular. Öbür atlar arkada boşa bağlandı. Hristonya Ataman'ın alayından bütün erler gibi güçlü kuvvetli bir adamdı. Kaçığın teki. Dizginlere geçti. Sırtı bükük, arabanın önünde oturuyor, ışığı kapatıyordu. İkide bir atları deh dehliyordu derin, gümbürtülü sesiyle. Piotr, Stepan ve Tomilin arabanın üstüne gerili katranlı örtünün altında uzanmış, cigaralarını tütürüyorlardı. Bodovskov geriden yürüyerek geliyordu. Görünüşe bakılırsa çarpık, kalmuk bacaklarını tozlu yolda sürüye sürüye gitmek zor gelmiyordu ona. En önde Hristonyo'nun arabası. Arkada 7-8 araba daha vardı. Her birinin ardında eğerli eğersiz atlar koşturuyordu. Kahkahalar, bağırıp çağırmalar, şarkılar, at homurtuları, üzengi şıngırtıları yolu gürültüye boğmuştu. Çörek torbası başının altında Piotr yattığı yerde bıyıklarını burdu. "Stepan," dedi. "Ha? Hadi bir türkü çağıralım. Çok sıcak, ağzım pas tuttu neredeyse. Yakında bir yerde meyhane falan yok nasıl olsa. Hiç heveslenme. Başla bakalım. Ama sende de iş yok ki birader. Bak Grişka, o söyler. Ses değil, saf gümüş, gümüş." Stepan başını geriye savurdu, öksürdü. Alçak, ahenkli bir sesle söylemeye başladı. "Hey kızıl parlak ışıklar, sabah vakti gökyüzünde gün ağardı." Tomilin avucunu yanağına dayayıp ince, yakıntılı bir sesle Stepan'dan aldı. Piotr gülümseyerek bıyığının ucunu çiğniyor, onu seyrediyordu. Gayretten iri kıyım topçunun şakaklarında damarlar morarmıştı. Gençti küçük kadın, dereye suya gitti. Başı Hristonya'ya yakın uzanan Stepan dirseğinin üzerinde döndü. "Hristonya, hadi katılsana." Baktı delikanlı, niyetini anladı. Kestane kısrağına eğerini saldı. Stepan gülümseyerek Piotr'a baktı. Piotr da Türkiye ses kattı. Tam o sırada Hristonya, kara sakal bürümüş çenelerini açıp bağırmaya başladı. Az daha arabanın örtüsü uçup gidiyordu. Kestane kısrağı eğerini saldı. Vardı küçük kadına ulaştı. Çıplak ayağını arabanın okuna dayadı, sustu Hristonya. Piotr bekledi yeniden başlasın. Stepan gözlerini kapamış, terli yüzünü gölgeye almış, tatlı tatlı söylüyordu. Sesi bazen bir fısıltıya dönüyor, bazen çın çın ötüyordu. ''Bırak bırak beni küçük kadın, derede atımı savurayım.'' Hristonya korkunç bir nara atıp ondan aldı. Komşu arabalardan da birer ikişer şarkıya katıldılar. Tekerlekler demir çemberleri içinde şangırdıyor, burunlarına toz kaçan atlar homurdanıyordu. Türkü azdan başlayıp hızla büyüyen fırtına gibi şoseye yayıldı. Boz kanatlı bir tepeli kuş sıcakta kavrulan bozkırdan uçtu, geldi, bir bağırdı, çukura indi. Peşi peşine arabaları, atların ak tozu havaya tepişini, tozlu mintanları içinde yolun kenarından giden adamları seyre koyuldu. Derken çukurun içine doğru indi, kara göğsü sığırların ezdiği kuru otlara değdi, geçti. Şosedekileri görmüyordu artık ama orada arabalar hala sarsılarak yol alıyor, eğerlerin altında terleyen atlar hala isteksiz isteksiz ilerliyor, kül rengi mintanlarıyla kazaklar arabadan arabaya koşturup eğleniyor, gülmeden katılıyordu. Stepan ayağa kalktı, bir eliyle örtüye tutunmuş, ötekiyle tempo tutarak türküsünü çağırdı. ''Oturma öyle yanıma, oturma. Herkes beni seviyorsun sanacak. Beni seversin ama tuzak kurarsın bana. Hem sever hem tuzak kurarsın tuzak. Oysa ben soylu kişiyim.'' Bir düzine ses bir anda Türkiye'ye katıldı. Tozlu şose çın çın öttü. ''Oysa ben soylu kişiyim soylu. Dedelerim her biri bir haydut benim. Soylu kişilerden gelmeyim. Bey oğlumu severim.'' Fyodor Bodoskov ıslık çalıyordu. Atlar kayışlara asıldılar. Piotr arabadan dışarı sarktı. Gülerek şapkasını salladı havada. Stepan göz kamaştırıcı gülümseyişiyle pırıl pırıldı. Omuzlarını kabartmıştı. Yol boyunca toz dalga dalga gidiyordu. Birden Hristonya arabadan atladı. Kemersiz upuzun mintanı, terden ıslanmış, hasır gibi yol yol olmuş saçlarıyla bir kazak dansı tutturdu. Kollarını iki yana açarak olduğu yerde durmadan dönüyor, kaşlarını çata çata homurdanıyordu. İpeksi boz tozun üstünde, çıplak ayaklarından korkunç yayvan izler kaldı. Üstü kumluk bir höyükte gece molası verdiler. Batıda bulutlar toparlanıyordu. Kara uçlarından yağmurun döküldüğünü gördüler. Atları bir arkta suladılar. Benden üstünde rüzgarda sallanan kara kuru söğütler vardı. Çürümüş su mercimeği kalıntılarıyla kaplı suyun yüzü ufak dalgacıklarla balık sırtına dönmüştü. Arada sırada suyun yüzünde şimşekler yansıyıp çarpılıyordu. Rüzgar yağmur tanelerini dört bir yana saçıyordu. Toprağın nasırlı havuçlarına ihsan dağıtırcasına. Atları ayaklarını bağlayıp çayıra saldılar. Üç kişi başlarına nöbetçi dikildi. Öbürleri birkaç yerde ateş yaktı. Arabaların oklarından bakraçları sallandırdılar. Hristonya darı pişiriyordu. Kaşıkla darıyı karıştırırken çevresini alan kazaklara bir hikaye anlattı. İşte bunun gibi yüksekti höyük. Rahmetli babama dedim ki, izini almadan kazmaya başladık diye ataman durdurmaz mı bizi dersin dedim. Yine de kesiyor bu diye atların yanından gelen Stepan sordu. Rahmetli babamla nasıl define aradıydık onu anlatıyorum. Nerede aradınız? Fetisov çukurunun öbür yanında. Hani biliyorsun Merkulov höyüğünün orası. Ha dedi Stepan. Çömeldi. Korlaşmış bir kömür aldı eline. Dudaklarını şapırdatarak usulca cigarasını yaktı. Sonra kömürü elinde yuvarladı. İşte onun üzerine babam dedi ki, gel bakalım Hristonya, Merkulovların höyüğünü kazacağız dedi. Babasından duymuş, orada gömülü define varmış. Bir define ki öyle herkes ele geçiremez. Babam Tanrı'ya söz verdi. Hazineyi buldur bana dedi. Bak sana ne güzel bir kilise dikeceğim. Peki dedik, yola koyulduk. Ortak toprak üzerindeydi orası. Onun için atamandan başka bizi kimse durduramazdı. Akşam üzeri vardık. Gece bastırana kadar bekledik. Sonra tam tepeden bellerle başladık kazmaya. Tepeden tam dikine kazıyorduk. 2 metre kadar kazdık. Toprak na taş gibiydi. Ter içinde kaldım. Babam habire dua ediyordu ya inanın. Kardeşler bir guruldamaya başladı karnım. Yazın ne yer insan? Biraz ekşimik, biraz kıvas. Orada karnım patlayacak sandım. Rahmetli babam dedi ki, öf be dedi. Hristo dedi. Gavurun tekiymişsin meğersem sen. Ben burada dua ederken seninki de iş mi şimdi? Korkudan soluğum kesildi. Yıkıl git şuradan. Yoksa beni indirdin mi ikiye biçerim kafanı. Senin yüzünden dedi. Define toprağa gömülüp gidecek. Mezarın dışına çıktım uzandım. Karnım berbat. Rahmetli babam ne güçlü kuvvetli adamdı ya tek başına kazdı durdu. Sonunda kazdı, kazdı, bir taş kapak çıktı ortaya. Beni çağırdı. Taşın altına bir demir çubuk soktum, kaldırdım. İnanın bana kardeşler, ay da vardı o gece, kapağın altında bir parıltı. Amma da attım be Hriston ya, diye Piotra sözünü kesti. Gülümsüyor, bıyıklarını buruyordu. Ne demek amma da attın? Hadi oradan sen de. Hristonya kıçı sarkan pantolonunu çekti, dinleyenlere baktı. Yalan söyleyen kim? Tanrı şahidim. Hadi yahu getir sonunu artık. Orada öyle parlıyordu. Baktım odun kömürü. 40 kile kadar var. Babam hadi Hristan dedi. Gir içeri çıkart şunu. Kazdım çıkardım mereti. Gün ağrana kadar kazdım. Sabah oldu başımı kaldırdım baktım. Orada değil mi? Kim? Tomilin sordu. Kim olacak? Ataman. Kazara oradan geçiyormuş. Kimden izin aldınız siz? Diye bir başladı. Hiç sorma. Yaka paça bizi köye götürdü. Evveli yıl Mamiskaya'da mahkemeye çıktık. Ama babam anladı tabii başına geleceği. Bir yolunu buldu, öldü önceden. Cevap yazdık, cennetlik oldu dedik. Hristonya kaşık bulmaya arabaya gitti. Döndüğünde Stepan sordu. Peki baban ne yaptı? Hani kilise yapmaya söz vermişti. Yaptı mı? Sen de ne aptalsın be Stepan? Kömürle kilise yapılır mı hiç? Söz verdi madem yapmalıydı. Bir kere kömür çıkarsa filan diye bir anlaşmamız yoktu. Define olsaydı başka. Dinleyenlerin koy verdiği kahkahalardan alevler sarsıldı. Hristonya başını bakraçtan kaldırıp baktı. Herkes neye gülüyor anlamadan o korkunç kükremesiyle attığı kahkaha hepsini bastırdı. Aksinya Don'un öte yanındaki kumluklardan Dubrovka köyünden Stepan Astakov'a gelin geldiğinde 17 yaşındaydı. Stepan'a varmadan bir yıl kadar önce köyden 7-8 kilometre ötede bozkırda tarla sürüyordu.